Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran Suresi'nden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyim min nebiyyin katele ma'ahu ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstudy.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 12 Mordat 1400, Hicri Kameri 23 Zilhicce 1442 ve Miladi Takvimle 3 Ağustos 2021 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumların ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, benim Müslüman çocuğum, dinin gençlere olan değerli bakışı ve Nehcül Belaga Hikmetleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran'da İngiliz maslahat güzarı ve Romanya Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldılar. İran, İngiltere ve Amerika'nın kışkırtıcı açıklamalarına sert tepki gösterdi. Emir Sepahi Ferd, İran'ın hava savunması İHA alanında çok yüksek kapasiteye sahip dedi. Türkiye'de orman yangınları hala devam ediyor. Amerika 24 Rus diplomatı sınır dışı etti. Almanya'da gösteriler sırasında Berlin polisi tarafından gözaltına alınan kişi hayatını kaybetti. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti'nde 13. dönem Cumhurbaşkanlığı hükmüyle ilgili tören bugün İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde İslam İnkılabı rehberi ve devletten bir grup yetkilinin katılımıyla yapılacak. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde sağlık prosedürlerine uygun olarak düzenlenecek bu tören, sosyal paylaşım sitelerinden de saat 10.30'dan itibaren Erif ve Hamenei.ir sitelerinden canlı olarak yayınlanacak. Bu programda İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazlı, bu yıl düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili süreç hakkında bir konuşma yapacak. Ardından Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reis'i Cumhurbaşkanlığı hükmünü İslam İnkılabı rehberinden alacak.
Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi Genel Sekreteri İran'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reis'in yemin törenine katılacak. Vasitra Jurnal'a göre karar Avrupa Birliği'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik etmediği bir durumda alındı. Bu arada Hindistan Dışişleri Bakanı da İbrahim Reis'in Cumhurbaşkanlığı yemin merasimine katılacağını bildirdi. İran İslam Şura Meclisi Başkanlığı Sözcüsü Seyyid Nizamettin Musevi düzenlediği basın toplantısında şu ana kadar 73 ülkeden 115 yetkili Cumhurbaşkanı'nın göreve başlamasına katılmaya hazır olduklarını duyurdular ifadesini kullandı. Yemin merasimine 10 devlet başkanı, 20 meclis başkanı, 11 dışişleri bakanı, 10 diğer bakan, devlet başkanları elçileri, meclis başkan yardımcıları, meclis heyetleri, başkanlar, yetkililer ve 11 uluslararası ve bölge teşkilatları da katılacak. İran'ın 13. Cumhurbaşkanı seçilen reisinin göreve başlama töreni Perşembe günü yapılacak.
İran Petrol Bakanı ekonomik savaşın amacının ülke ekonomisinin değil sistemin çökmesi olduğunu belirterek hükümetin bu 3 yıldaki performansı direniş ekonomisinin somut ve başarılı bir örneğiydi dedi. Zengin'e dün Cumhurbaşkanı Tedbir ve Ümit Hükümeti'nin üst düzey yetkililerinin oturumunda yaptığı konuşmada bu hükümette petrol ürünleri ihracatının önceki yaptırım dönemiyle kıyaslanamaz düzeye çıktığını belirterek 1 milyon varilden fazla ham petrol için muafiyetlerimiz vardı. Ancak bu süre zarfında ham petrol, gaz, petrokimya ürünleri için 1 varil veya 1 ton bile muafiyetimiz olmadı dedi. İran Petrol Bakanı yaptırımların başlangıcından itibaren yaptırımların olması durumunda yıllık 50 milyar dolarlık dış ticaret açığı vereceğimiz açıktı. Bu dönemde 100 milyar dolardan fazla petrol ve diğer petrol ürünleri satışı yapmadık. Petrolümüzü satmamız engellendi. Sattığımız miktarda giderleri karşılayacak düzeyde değildi dedi. Zengin'e iktisadi savaşın amacı ekonominin çöküşü değil sistemin çöküşüydü dedi.
Romanya'nın Tahran Büyükelçisi, Mersa Street gemisiyle ilgili İran aleyhine ortaya atılan asılsız iddialarla ilgili İran Dışişleri Bakanı'na çağrıldı. Bu toplantıda İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Akdeniz ve Doğu Avrupa Genel Müdürü, Romanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına atıfta bulunarak, İran'a yönelik yanlış ve kabul edilemez suçlamalarda bulunmasına tepki gösterdi ve bu gibi yasa dışı ve kabul edilemez iddiaları reddederek İran'ın güçlü protestosunu iletti. İranlı yetkili ayrıca bazı üçüncü ülkelerin bu tür eylemler düzenleyerek uluslararası ortamda güvensizlik ve kargaşa yaratma hedefine ve bu ülkelerin komplolarının farkında olunması gerektiğine temasla İran'ın ilkeli politikasının sağlanmasının önemine değindi ve İran, Fars Körfezi, Umman Denizi ve uluslararası sularda deniz güvenliğine büyük önem veriyor dedi. Romanya Büyükelçisi çağrı sırasında toplantıda dile getiren hususların ve İran'ın protestosunun derhal Bükreş'e iletileceğini söyledi.
İngiliz Maslahat Güzarı Dışişleri Bakanı'nın İran'a yönelik iddialarını protesto etmek için Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Fars Haber Ajansı'na göre Tahran'daki İngiliz Maslahat Güzarı, İngiltere Büyükelçisi'nin yokluğunda Dışişleri Bakanı'nın İran'a yönelik suçlamalarını protesto etmek üzere Dışişleri Bakanlığı 3. Batı Avrupa Dairesi Genel Müdürü tarafından bakanlığa çağrıldı. Görüşme sırasında İran Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İngiltere Dışişleri Bakanı asılsız suçlamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirirken bu aceleci, çelişkili ve asılsız açıklamaların reddedildiğini ve şiddetle kınandığını vurguladı. İranlı yetkili, bu İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik herhangi bir kanıt olmaksızın ilk acele suçlama değil ancak zira geçmişte de bu gibi asılsız suçlamalar yapılmıştır dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Dairesi Başkanı İran'ın Fars Körfezi'ni her zaman gemilerin güvenli geçişi için güvenli bir su yolu olarak gördüğünü ve burada güvenliği tesis etmeye ve güçlendirmeye çalıştığını söyledi. İranlı yetkili Fars Körfezi'ndeki istikrarsızlığın kaynağı İran değil, bölge dışı ülkelerin gemileri ve askeri güçlerinin varlığıdır dedi. İran Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Kudüs'ün işgalcisi rejimin veya diğerlerinin herhangi bir macerası hakkında uyarıda bulunurken İslam Cumhuriyeti'nin kesin politikasını nefsi müdafaa olarak değerlendirdi. İngiliz Maslahat Güzarı ise görüşmede mümkün olan en kısa sürede Londra'ya İran'ın uyarısı ve rahatsızlığının iletileceğini bildirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İngiltere ve Amerika'nın kışkırtıcı açıklamalarını kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade dün Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada İran, Fars Körfezi'nin güvenliğinin garantörü olarak İngiltere ve Amerika tarafından yapılan kışkırtıcı açıklamaları kınıyor dedi. Hatipzade İran gemilere yönelik sayısız terör saldırılarına sessiz kalanlar şimdi İran'ı asılsız ve temelden yoksun iddialarla suçluyorlar dedi. Hatipzade herhangi bir İran karşıtı macera anında ve kesin bir karşılık alacaktır dedi.
İran Hava Savunması Kuvvetleri Komutanı İran'ın bugün her türlü insansız hava aracı operasyonunu gerçekleştirebileceğini belirterek İran Hava Savunma Kuvvetleri insansız hava araçları alanında çok yüksek bir yeteneğe sahip dedi. İran'a göre Tuğgeneral Ali Rıza Sebahi Fert, dün askeri akademide hocalar ve öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada 8 yıllık kutsal savunmada hava savunmasının parlak sicilini atıfta bulunarak şunları söyledi. 8 yıllık kutsal savunma döneminde düzenlenen bütün başarılı operasyonların hepsinde hava savunmasının rolü vardı. İranlı askeri yetkili bugün hava savunma kuvvetlerinin görevleri 8 yıllık kutsal savunmadan çok daha önemlidir. Çünkü kutsal savunmada bir savaş halindeydik ve bir saldırı olasılığını bekliyorduk. Ancak şimdi biz huzur içindeyiz ama uyanık olmalıyız. Bunun için ülkenin semasını günün 24 saati 360 derece dikkatli bir şekilde gözetliyoruz. Zira en ufak bir hata telafi edilemez sonuçlara neden olur dedi. Sebahi Fert konuşmasında son olarak savunma sistemlerinin millileştirmesine değinerek savunma sistemlerinin millileştirmesi bu sistemlerin yapım tekelini güçlü ülkelerden almamıza ve kendimize güvenmemize neden olan güçlü bir nokta dedi.
Hazar Denizi kıyısındaki Rusya'nın Astrahan Limanı yakınında bir İran kargo gemisi çamura saplandı. Rusya Federal Denizcilik Taşımacılığı Kurumu Astrahan Limanı'na giden İran kargo gemisi Paya'nın varış noktasına 155 kilometre uzaklıktaki Volga-Hazar kanalında çamura saplandığını duyurdu. Duyuruda hadisede geminin parçalanmadığı ve gemiden yakıt sızmadığı belirtildi. Olayın Volga kanalındaki gemi trafiği üzerinde hiçbir olumsuz etkisi olmadığı ve gemilerin bu su yolunda hareketlerine devam ettiği bildirildi. Rus basını Paya gemisinin Mazenderan Gemicilik Şirketi'ne ait olduğunu ve Emirabad Liman'dan ayrıldığına dikkat çekti. Çamura saplanan geminin hadise zamanında kargo taşımadığı ve geminin 12 mürettebatından hiçbirinin yararlanmadığı ve gıda sorunlarında olmadığı bildirildi.
Türkiye medyasından Star gazetesi İran'ın Afgan mültecilere şiddet uyguladığı şeklinde göstererek gerçekleri çarpıttı. Hükümeti yakınıyla bilinen Star gazetesi internet sitesinde İran'ın Afgan mültecilere yaklaşımıyla ilgili gerçekleri tersine çeviren İranlılar bazı Afgan mültecileri öldürdüler, mallarını aldılar ve onları Türkiye sınırına götürdüler cümlesine yer verildi. Gazetenin iddiasına göre İranlılar Afgan mültecilere silah ve mühimmat vererek onları misafir ederken ama onları yiyecek ve sudan mahrum bırakıyor. Türk medyasının bu iddiaları İran'ın 1. Karabağ Savaşı ve çok sayıda Azeri'nin İran'a akın etmesi ve İran'dan yardım alması da dahil olmak üzere kriz zamanlarında komşularını her zaman sıcak bir şekilde karşıladığı bir dönemde yaşanıyor. Ayrıca milyonlarca Afgan mülteci uzun yıllardır İran İslam Cumhuriyeti'nin çeşitli şehirlerinde tam güvenlik içinde yaşıyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kais Said ile telefonla görüştü. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yapılan açıklamaya göre görüşmede Tunus'taki gelişmeler ile ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede Tunus'un istikrarını, iç barışını ve huzurunu korumanın bölgenin selameti açısından da son derece önemli olduğuna işaret ederek, son günlerde Tunus'ta yaşanan gelişmeleri bu bakımdan dikkatli takip ettiklerini belirtti. Tunus'un bu sıkıntılı dönemi atlatarak yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğine inandıklarını ifade eden Erdoğan, demokratik geçişin bölgedeki ilham kaynağı Tunus Meclisi'nin faaliyetlerinin tüm zorluklara rağmen devam etmesinin hem Tunus hem de bölge demokrasi için önemli olduğunu vurguladı. Problemlere çözüm üretme, sağlıklı tartışma ve diyalog zemini olarak meclisin çalışmalarını sürdürmesinin hayati değere sahip olduğunun altını çizen Erdoğan, Tunus'ta demokrasinin korunması, özgürlüklerin garanti altına alınması ve hukukun üstünlüğünün gözetilmesinin çok kıymetli olduğunu dile getirdi. 25 Temmuz Pazar akşamı Tunus Cumhurbaşkanı korona krizini yönetemediği bahanesiyle Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden alırken parlamentoyu da bir ay süreyle askıya aldığını bildirmişti. Tunus'taki bu gelişmeler Cumhurbaşkanı tarafından ülkede darbe yapıldığı yönünde tepkilere neden oldu.
Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele 6. günde de devam ederken bazı noktalarda yangınlar kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı 28 Temmuz-2 Ağustos arasındaki orman yangınları detay durumunu açıkladı. Buna göre Adana'nın Karayısalı ilçesinde 23 yangından biri, Antalya'nın Manavgat, Gündoğmuş ve Demre ilçelerinde 18 yangından 3'ü, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Kabaklıdere, Milas ve Seydi Kemer ilçelerinde 12 yangından 6'sı, İzmir'in Buca ilçesinde 11 yangından biri, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde 2 yangından biri, Denizli'nin Güney ilçesinde 2 yangından biri devam ediyor. Ayrıca son 6 günde 32 ilde 137 yangın kontrol altına alınırken 6 ilde 13 yangın devam ediyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde tekrar başlayan orman yangınları gece rüzgarın şiddetlenmesiyle artarak devam etti.
Haber kaynaklarının bildirdiğine göre Suriye hava savunması ülkenin kuzeyinde bir casus İHA'yı düşürdü. El Meyadi kanalına göre Suriye hava savunması dün gece Güney Rif'te Azam bölgesi yakınında bir casus İHA'sını düşürdü. Son günlerde Suriye hava savunması ülkenin hava sahasındaki düşman hedeflerle daha güçlü bir şekilde karşılık veriyor. Geçen hafta Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye Hava Savunma Sistemi'nin korsan rejim İsrail savaş uçaklarınca ateşlenen 4 füzeyi imha ettiğini duyurmuştu.
Lübnan'ın hükümeti kurmakla görevlendirilen Necip Mikati, hükümetin Beyrut Limanı'ndaki bombalamanın yıl dönümüne kadar kurulmayacağını söyledi. Neşre'nin bildirdiğine göre Necip Mikati, Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı kısa bir konuşmada hükümet kurma sürecinin daha hızlı ilerleyeceğini ve kabinenin 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nın patlamasını yıl dönümünden önce kurulacağını umuyordum dedi. Mikati, hükümetin kurulması için son tarihin belirsiz olduğunu belirterek siyasi gruplar arasında kabine kurma konusundaki bu zor görevin tamamlanmasını engelleyen hala anlaşmazlık noktaları var dedi.
Arap Yarımadası Çalışma Merkezi bazı Suudi kadın aktivistlerin cep telefonlarını Suudi rejimi tarafından Pegasus casus yazılımı kullanılarak hacklendiğini bildirdi. Arap Yarımadası Araştırma Merkezi yayınladığı raporda Suudi Arabistan'da bir dizi kadın aktivistin rejimin Pegasus yazılımını kullanarak cep telefonlarını hacklediği ve mahremiyetlerine izinsiz girdiğine dair tanıklıklar ve hikayeler anlattı. Merkeze göre Suudi kadın aktivistler Riyad rejiminin bu şekilde Suudi rejimi ve cinayetlerine yönelik eleştirileri engellemeye çalışıyor.
Rusya'nın Amerikan Büyükelçisi Anthony Antonov, Amerika yönetiminden 3 Eylül'e kadar ülkeden gitmesi gereken 24 Rus diplomatın listesini aldıklarını belirtti. Rusya'nın Amerikan Büyükelçinin Facebook hesabından yapılan paylaşıma göre Antonov, National Interest diye açıklamasında Başkan Biden'ın Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilen ilişkileri geliştirmeleri gerektiği yönündeki sözlerine rağmen Amerika'daki Rus diplomatların eşi görülmeyen kısıtlamalar altında çalışmak zorunda olduğunu kaydetti.
Almanya'da COVID-19 önlemlerine ilişkin uygulamaları protesto eden 49 yaşındaki bir kişinin polis memurları tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybettiği bildirildi. Alman hükümetinin aldığı koronavirüs önlemine karşı protesto sırasında hayatını kaybeden adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Almanya'da birçok önlemin gevşetilmesine rağmen kapalı alanlarda maske takmak ve negatif COVID-19 testi ve aşı sertifikaları sunmak gibi gereklilikler hala yürürlükte.
Ve son haberimiz, Fransız hükümeti terörle mücadele süreci olarak adlandırılan süreci güçlendirmek için internet kullanıcılarının geniş çapta gözetimine yol açan Avrupa Birliği'nin en kapsamlı terörle mücadele kurallarından birini uyguluyor. Frankfurter Allgemeine Zeitung'a göre Fransız Anayasa Konseyi 22 Temmuz'da Ulusal Meclis tarafından onaylanan yeni yasanın büyük bölümünü onayladı. Söz konusu uygulamayı eleştirenler yasanın vatandaş gözetimini genişlettiğini ve internet gizliliğini baltaladığını bildiriyor.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, haber saatimiz burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Siyonist rejim İsrail'in Lübnan'da kaos çıkarma komploları etrafında. Buraya kadar. Cumartesi günü Lübnan'ı bölge medyasının manşetlerine taşıyan önemli bir olay yaşandı. Bu olayda silahlı bir kişi Lübnan'ın güneyindeki turistik Halde bölgesinde bir düğün töreninde Ali Şevelli adında birini hedef alarak öldürdü. Bu olayın ardından ölen kişinin cenaze töreni pazar günü düzenlendi. Ancak katılımcılar yine kurşunlara hedef oldu. Sonuçta birkaç kişi yine hayatını kaybetti ve yaralandı. Bu olayların ardından Lübnan Hizbullah Hareketi bir bildiri yayınlayarak Ali Şebelli'nin Hizbullah üyesi olduğunu ve onun hedef alınmasının bir kampanya sonucu olduğunu, sonuçta onun cenaze törenine katılanlardan da iki kişinin şehit düştüğünü, birkaç kişinin de yaralandığını bildirdi. Ayrıca Lübnan'da kabineyi kurmakla görevli Başbakan Necip Mikati ve Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un hızlı bir şekilde bu olaylara tepki gösterip ordudan hemen durumu kontrol altına almasını ve olayın failleri ve suçlulara tepki göstermesini istedi. Bu olayın güvenlik ve kriminal boyutlarına ek olarak burada dikkat çeken nokta ve ele alması gereken husus, Lübnan'da bir yıl sonra parlamento seçimlerinin düzenleneceğidir. Bu yüzden bu süre içerisinde ülkenin bu tür güvenlik olaylarının yaşayacağı tahmin edilmektedir. Bu olayların ise Siyonist rejim İsrail'in kurduğu senaryolar sayesinde bazı bölge rejimlerinin propaganda ve finansal destekleriyle gerçekleştirileceği biliniyor. Tamamen planlanmış olduğu görülen bu olayın zamanıyla ilgili ise dikkat çeken önemli husus 4 Ağustos Çarşamba gününün Beyrut limanı patlamasının yıl dönümüne yakın bir zamanda gerçekleştirilmesidir.
Beyrut patlamasının ardından Lübnan'da geniş çaplı gösteriler düzenlenmiş ve bu gösterilerden bir hafta sonra da Lübnan hükümeti ve ardından Lübnan Başbakanı Hasan Diab istifa etmiş ve ülkeye tüm sosyal ve güvenlik boşluklara ilaveten siyasi bir boşluk da yaşamaya başlamıştı. Son bir yıl içerisinde Lübnan halkı medyatik ve propagandik savaşın farklı yöntemleri ve yollarına, farklı komplo ve tezgahlara tanıklık etmiş ve sonuçta belli başlı krizler ve sorunlar ile de yüz yüze kalmıştır. Aslında bu sinsi olayların hepsinin amacı bu ülkede kaos senaryosunu hayata geçirmek olmuştur. Bu senaryodan güdülen nihai amaç ise Hizbullah ve ortaklarının 8 Mart hareketi çerçevesinde seçimlerden önce zayıflatılması olmuştur. Kimi bölgesel propagandif organların Lübnan'a karşı medyatif çalışmaları da yoğunlaşmış olmasından dolayı bu ülkede kaos çıkarma senaryosunun ciddi şekilde izlendiğini gösteriyor. Böyle bir senaryonun ilk aşamada Lübnan Serbest Ulusal Hareketi'ne ve Cumhurbaşkanı Michel Aoun karşısında oldu ve bir sonraki aşamada da bu ülkede kriz yaratma yolu olarak görüldüğü söylenebilir. Sonuçta bir iç fitne ortaya çıkarılmak istenmektedir. Böylece Aoun Cumhurbaşkanlıktan uzaklaştırılmak ve ardından Hizbullah'a karşı fitne çıkarılmak ve bu grubun silahsızlandırılması istenmektedir. Bu hususta dikkat çeken bir başka önemli nokta ise bu olay sonrasında Hizbullah Hareketi, Cumhurbaşkanı Michel Aoun ve kabineyi kurmakla görevlendirilen Necip Mikati ve Lübnan ordusunun akıllıca davranması ve fitnenin başlamasına engel olmalarıydı. Diğer yandan yaklaşık 10 ay kadar başbakansız ve hükümetsiz sorunlar ile baş etmeye çalışan Lübnan halkı artık sıkılmış durumda ve bu duruma çeki düzen verilmesini istiyorlar. Bu arada onlar dış komplolar ve dışa bağlı iç piyonların kabineyi kurmaktaki sabotajlarından da haberdar olmuşlardır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Tunus'a dış müdahalelerin eleştirilmesi etrafında. Müzik. Tunus'taki siyasi kriz devam ederken bu bağlamda görevinden uzaklaştırılan Tunus Parlamento Başkanı bu ülkenin iç işlerine yönelik dış müdahaleleri eleştirdi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied'in parlamentoyu feshetme ve ülkedeki iktidarı ele geçirme yönündeki girişimlerini desteklemesine değinerek şöyle bir açıklamada bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri sızma girişimleri karşısında İslamcılığı bir tehdit olarak görüyor. Bu yüzden Arap devrimlerini başladığı Tunus'ta yok etmeyi kendi görev olarak görüyor. Son haftalarda Tunus'taki siyasi kriz büyüyor. Tunus'un en büyük parlamento partisi sayılan El Nahda ve hükümete karşı halk protestolarının ardından Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied çıkardığı kararla başbakanı görevden alıp parlamentonun faaliyetini bir ay boyunca askıya aldı. Tunus Cumhurbaşkanı ayrıca milletvekillerinin dokunulmazlığını da iptal etti ve yeni hükümetin kurulacağı zamana dek ülkenin yürütme yetkilerini ele geçirdi. Kais Saied'in bu girişimleri onun darbe yapmakla suçlanmasına ve diktatör olarak adlandırılmasına yol açtı. Tunus Cumhurbaşkanı Saied ise bu ithamları reddetti ve ben diktatör değilim. Tunus'ta hiçbir diktatör yok. Tunus'ta ifade özgürlüğü garanti altına alınmış ve özgürlük sürecinde hiçbir halel yaşanmamıştır. Son dönemde görülen istisnai durumlarda sırf yönetimin yapısını korumak içindir, dedi. Tunus'taki memnuniyetsizlikler devam ettiği sırada Raşid El-Ghannouchi dahil bazı yetkililer dış müdahaleler hususunda uyarılarda bulunmuşlardır. Bu doğrultuda Tunus Genel İşbirliği Genel Sekreter Yardımcısı yabancıların bu ülkede yaşanan krizdeki rollerine değinerek Cumhurbaşkanı'ndan anayasayı korumaya bağlı kalmasını istedi.
Öte yandan Tunus Genel İşbirliği Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed El Bugadiri şöyle bir açıklamada bulundu. Bizim rolümüz ulusal egemenliğin korunması ve dış güçler ile olumlu etkileşim sağlamak ve dış müdahaleleri etkisizleştirmektir. Çünkü bu birlik dış müdahale planlarından tamamen haberdardır. Mısır, Libya ve Tunus dahil birçok Arap ülkeye ve son yıllarda halklarının uygun olmayan siyasi, ekonomik ve sosyal koşullara protesto olarak ayağa kalkması ile eşsiz gelişmeler yaşamışlardır. Ancak halkın bağımsızlık ve hürriyet doğrultusundaki talepleri hep dış müdahaleler sonucunda sürekli bir siyasi krize dönüşmüş ve ülkenin güvenlik ve huzurunu kaçırmıştır. Gerçekte Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkeler milyarlarca dolar harcayarak Arap ülkelerinde güvensizlikler ve krizlerin devamı için zemin hazırlamak, böylece kendi siyasi başarısızlıklarını telafi etmek ve Arap dünyasındaki etkinliklerini korumak ve artırmak istiyorlar. Nitekim bu ülkeler Libya'da da barış sürecine müdahale ederek bu süreci yenilgiye uğratıp bir yandan da Yemen savaşını devam ettirerek Tunus ve Mısır'da da özel siyasi hareketleri destekleyerek kaotik koşulların devamını sağladılar. Bu ülkeler bir yandan bu ülkelerin bağımsızlığı ve kalkınmasına dayanamıyor, diğer yandan da güç ve prestij kazanmak için bu ülkelerin servetlerini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak istiyorlar. Bu bağlamda Fransa gibi batılı ülkelerin de bu kanatta yer aldığı söylenebilir. Bu doğrultuda Suudi Kraliyet ailesi bilgilerini sızdıran müçtehit ise şöyle yazdı. Fransa Bin Salman, Bin Zayed ve Abdülfettah Sisi'nin de işbirliğiyle Tunus'ta darbe uygulamak niyetindedir. Tunus'ta olup bitenler Cumhurbaşkanı Kais Saied'in halkın hareketini bitirmek devrimidir. Aynı Sisi'nin ihvancıları devre dışı bıraktığı gibi bir olay yaşanmaktadır. Buna rağmen Tunus vatandaşları devrimlerinin ülkelerinin korunmasına vurgu yaparak yabancıların müdahalelerine izin vermeyeceklerini göstermişlerdir. Görünen o ki Tunus'u çok zor günler bekliyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Murdat 1400, Hicri Kameri 23 Zilhicce 1442 ve Miladi 3 Ağustos 2021 Salı. Sekiz yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 Murdat 1392'de İranlı ünlü tiyatro nakkalı Veliullah Torabi vefat etti. Nakkallık alanında önemli bir şahsiyet olan Veliullah Torabi, uluslararası alanda çıktığı sahnelerde sergilediği başarılı performansı neticesinde özel konuma yükseldi. ...83 yıl önce bugün Hicri Kameri 23 Zilhicce 1359'da Müslüman alim ve muhaddis Ayetullah Şeyh Abbas Kumi vefat etti. Hicri Kameri 1294'te Tahran'ın güneyindeki Kum'da dünyaya gelen Allame Kumi ilk başta bu kentte dini ilimleri öğrendi ve ardından bilimini tamamlamak için Necef-i Eşref'e gitti ve orada önde gelen alimlerden feyizler aldı. Üstadın vefatından sonra Kum'a giden Ayetullah Kumi, orada dini görevlerini yerine getiriyordu ve hatta değerli kitaplarda kaleme aldı. Bu önde gelen alim, ömrü boyunca çok değerli kitaplar kaleme aldı. Onun eserleri arasında masum imamların duaları ve ziyaretlerini içeren Mifatihul Cinan adlı kitaba değinebiliriz. ...43 yıl önce bugün 3 Ağustos 1978'de soykırımcı rejim İsrail bir diğer terör eyleminde daha Filistin Kurtuluş Teşkilatı'nın Paris'teki temsilcisi İzzettin Galaga'yı yardımcısıyla birlikte katletti. Mossad ismiyle bilinen ırkçı Siyonist casusluk servisi 70'li ve 80'li yıllarda Filistin Kurtuluş Teşkilatı'nın birçok yetkilisine karşı suikast girişiminde bulundu. Filistin Kurtuluş Teşkilatı soykırımcı rejim İsrail'le barış anlaşmasını nihayet imzalasa da Filistin Müslüman halkı düşman Siyonistlerle mücadeleyi sürdürdü. ...13 yıl önce bugün 3 Ağustos 2008'de Rus ünlü yazar ve tarihçi Alexander Solzhenitsyn hayata gözlerini yumdu. Nazi Almanya ordusunun Sovyetler Birliği'ne saldırısı sırasında vatanını savunan Solzhenitsyn cesaret madalyası aldı. Gulag Adalar Topluluğu adlı eseri kaleme alan bu ünlü yazar bu eserinde eski Sovyetler Birliği'nde mülteci kamplarındaki zor şartları anlatmaya çalıştı. Söz konusu Rus yazar yıllarca süren hapis ve sürgünün ardından 1956'da serbest bırakıldı ve eserlerinden bazılarını yayınlattı. ...529 yıl önce bugün 3 Ağustos 1492'de İtalyalı denizci Christoph Kolomb'un en büyük deniz yolculuğu başladı. Hindistan'a deniz yoluyla gitmekle görevlendirilen Kolomb, yolun sonunda Amerika kıtasını keşfetmeyi başardı. ...107 yıl önce bugün 3 Ağustos 1914'te Panama kanalından ilk geminin geçmesiyle bu kanal hizmete girdi. Bu kanalın inşa çalışmaları Fransız mühendislerce yapıldı ancak Amerikalılar bu projeyi sürdürüp tamamladı. Bu kanalın yapılmasıyla Atlas ve Pasifik okyanusları birbirine bağlandı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
CHP heyeti Konya Meram'daki katliamın ardından olay yerinde incelemelerde bulundu.
Yeni Asya.
Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, kayyum düzeni her yeri çökertti.
Milli Gazete.
Keyif için uçan uçaklarımız var.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Balbay 1 Ağustos tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Türkiye tükeniyor başlıklı yazısına yer veriyor. Tam bir felaketler zincirini yaşıyoruz. Karada, havada, denizde, kentte, kırda, her alanda artık nefes alıp vermeyi bile güçleştiren akıl almaz olaylarla karşılaşıyoruz. Orman yangınları, ciğerimiz yanıyor. Sözünün yetmediği bir yoğunlukta. Son dakikalar büyük ölçüde yeni bir yerde çıkan orman yangınını ya da büyüyen yangınları haber veriyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Böylesi felaketler iki boyutludur. Yangının büyüklüğü, söndürme çalışmaları. Biri ötekinden kötü. Türkiye'de hangi dönemlerde orman yangını çıktığı belli. Hassas bölgeler belli. Ancak iktidarın ne kadar önlem aldığı belli değil. Türk Hava Kurumu'nun bir asra yaklaşan birikimi mahvedildi. Erdoğan dün dedi ki, uçak konusundaki sıkıntının nedeni Türk Hava Kurumu'nun kendini yenileyememesidir. Bunun sorumlusu kim? Bu kurum iktidara bağlı değil de başka bir ülkenin kurumu mu? Devlette iyi giden her şey bunların kötü giden hiçbir şeyden sorumlu değiller. Cumhurbaşkanlığı 13 uçak alıp Türk Hava Kurumu kendini yenileyemedi demek, halkı akla gelen her şey yerine koymak demek. İtibardan tasarruf olmaz ama yangın söndürme uçaklarından olur. Ormanlarımız yanarken, denizlerimiz salyanlatmış can çekiyor, Marmara'da suyun yüzünü temizleyip her şeyi tamam diyorlar. Ölüye makyaj yapmak gibi. Türkiye'nin bütün nehirleri dünya kirlilik ölçütlerinin en kötüsü olan 4. seviyede. Nehirlerden zehir akıyor. Göl deyince akla artık öl geliyor. Nasreddin Hoca, Akşehir Gölü'ne maya çaldığında 400 kilometre kareden büyüktü. Bugün 10 kat küçüldü. Nasreddin Hoca gelse eşeğine biner, göl armaya çıkardı. Maya çaldığı göl çalındı. Bu iktidar için dağların tek anlamı var. Altındaki maden. Maden ruhsatı verilmemiş tek dağ yok. Kimi dağlar komple maden arama sahası. Her yıl orman kanununda değişiklik yapıyorlar. Ülkenin içi böyle. Ya sınırları? Sınırlar olmuş kevgir. Türkiye'deki siyasal tablonun yine bu topraklardaki insanlar tarafından yenileceğini anlatmak için eskiden şöyle derdik. Yurt dışından seçmen ithal edecek halimiz yok. Şimdi bunu da tartışır hale geldik. İktidar gerekirse ithal seçmenle de yürüyebilmenin yollarını arıyor. Yukarıda aktardığımız tüm sorunların öznesini, iktidarın Türkiye'nin bütün değerlerine yönelik acımasız saldırısı oluşturuyor. İş, salt rejim sorunu olmaktan çıktı. İş, ülke kaynaklarının kime gittiği tartışmasının ötesine geçti. Nefes aldığımız hava, ayağımızı soktuğumuz deniz, içtiğimiz su, bastığımız toprak tükeniyor. Buna karşı ortak bir mücadele ruhu oluşturmak gerekiyor. Bu ülkenin kaygısını taşıyan herkesi içine alacak bir hareket. Bu memleket gerçekten bizimse.
Thank you. Esfender Korkmaz 1 Ağustos tarihli Yeni Çağ gazetesinde artık enflasyon dikiş tutmaz başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Merkez Bankası Başkanı enflasyon raporunda enflasyon mücadelesinde yalnız bırakıldık, tek başına para politikası enflasyonla mücadelede yeterli değil diyor. Hükümet yönünden bakarsak bu tespit doğrudur. Aslında bu tespiti hemen hemen bütün iktisatçılar ta baştan beri söylüyordu ama Merkez Bankası Başkanının söylemesi eğer bu sözü daha önce başına dert açmazsa aynı zamanda Merkez Bankası'nın da enflasyondan umut kestiğini gösteriyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Merkez Bankası desteği konusunda özel sektörü de eleştiriyor. Yanılgısı da bu alanda ortaya çıkıyor. Zira piyasa düzeni hatırla yürümez. Daha önce Erdoğan her işletme bir kişi alsa işsizlik biter demişti. O günlerde açıklanan işsizlik oranı %11 dolayındaydı, şimdi %14'e dayandı. Bugün de işletmeler zam yapmazsa sattığı malı aynı maliyetle yerine koyamaz ve iflas eder. Merkez Bankası 2006 yılından beri enflasyon hedeflemesi uyguluyor. Enflasyon hedeflemesinde merkez bankaları para ve faiz politikasını enflasyon eksenli düzenler. Ama hükümetin de piyasayı rekabete açık tutması, stokçuluğu, kartelleşmeyi önlemesi gerekir. Ne var ki AKP iktidarı kamu tekerlerini özelleştirdi, piyasa tekeli yarattı, bankaları başı bozuk bıraktı, kartelleşme yarattı. Stokçuluğu piyasaya girerek ve arzı artırarak değil, polisiye önlemlerle çözmeye çalıştı. Kötü son geldi ve hem devlet piyasa dengesi hem reel sektör finansal sektör dengesi bozuldu hem de piyasada rekabet bozuldu. Kamu kaynakları plansız, programsız, partizan amaçlı dağıtıldı. Kamu özel işbirliğiyle yapılan kamu yatırımlarının maliyeti arttı. Paralel olarak kamu hizmetlerinin de maliyeti arttı ve verimlilik düştü, enflasyona yansıdı. Üretimde ithal girdi oranı yüksektir. Kur artışı kendinden daha yüksek oranda enflasyon yaratıyor. Hükümet 19 senedir ya bunun farkında değil veya ithalatçı lobisi ağır basıyor. Dalgalı kur politikası da bizde gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi otomatik kur istikrarını sağlayamadı. Buna rağmen hükümet 2001 krizinde IMF'nin getirdiği dalgalı kur politikasına sıkı sıkı sarıldı. Kur şoklarının bir nedeni de bu yanlış kur politikasıdır. Bugüne kadar Türkiye'nin şartlarına ve piyasa yapısına uyan bir kur politikası düşünülmedi. Sanayide kapasite kullanım oranı en fazla %76 oluyor. Bu nedenle üretim maliyetleri yüksektir. Hükümetin aklına bunun neden böyle olduğu ve nasıl çözüleceği hiçbir zaman gelmedi ya da geldi ama çözemedi. Son yaşanan birçok olaydan anlaşıldı ki Türkiye'de yeraltı ekonomisi sanılandan çok yüksektir. Buradan gelen kara paralar başta gayrimenkul olmak üzere lüks mal fiyatlarını artırdı. Hükümetin bu şartlarda yeraltı ekonomisini önleyemeyeceği de anlaşıldı. Özetle hükümet hem ekonomik bünyeyi bozdu hem de Merkez Bankası'nı çalıştırmadı. Bu şartlarda elbette enflasyon dikiş tutmaz. Dahası tarafsız bir gözle bakarsan ortaya şaşırtıcı bir sonuç çıkıyor. Zira bu yanlışları yapmak doğru ve istikrar sağlayıcı politikalar uygulamaktan çok daha zordur.
Uğur Emek 1 Ağustos tarihli Karar Gazetesi'nde Osman Gazi Köprüsü rekor kırıyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Öncelikle kabul etmeliyiz ki Türkiye'nin yeni altyapı yatırımlarına ihtiyacı var. Sorun altyapı yatırımlarının yapılması değildir. Projelerin nerede, neden ve nasıl yapıldığının gerekçelerinin açıklanmamasıdır. Altyapı yatırımı tabii ki yapılacak ama evrensel projecilik ilkeleri çerçevesinde yapılacak diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Altyapı yatırımlarına başlamadan önce ulusal bir altyapı planlaması yapılmalıdır. Bu alanda ulaştırma ve enerji gibi iktisadi altyapı ile eğitim ve sağlık gibi sosyal altyapı bir arada ele alınmalıdır. Bu planda ulusal, sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar ve öncelikler ayrıntılı biçimde analiz edilmelidir. Bu önceliklere göre seçilen projelerin ayrıntılı fayda maliyet analizleri yapılmalıdır. Yetmedi. Projenin sahibi olan Ulaştırma Bakanlığı'nın da tabi olduğu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu harcama sisteminde verimliliği, şeffaflığı ve hesap verebilirliği öngörmektedir. İlgili düzenlemeyi şuraya bırakayım. Yetkililer kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur. Her vergi mükellefi vergilerinin nasıl ve nereye harcandığını öğrenme hakkına sahiptir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Benim Müslüman çocuğum.
Muhterem dinleyiciler, Benim Müslüman Çocuğum isimli sohbetimizin 16. bölümüyle huzurlarınızdayız.
Hiç şüphesiz günümüzün en önemli konularından biri aile ve özellikle de çocukların sağlığıdır. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değinmek istiyoruz.
Daha önce de belirttiğimiz gibi aile ve özellikle çocukların sağlığı günümüz dünyasının en önemli meselelerinden biridir. Ve bu arada ailenin sağlığını korumak için önerilen yollardan biri ise spora önem vermek ve özel ilgi göstermektir. Çocuklar için spor yapmak tıpkı oyun oynamak gibi neşe ve heyecan verici bir etkinliktir. Üstelik daha iyi fiziksel gelişme için de çok önemli ve zaruridir. Spor Hekimliği ve Fitness alanında Pediatristler Derneği üyesi Dr. Blaise Mehmet'in belirttiği gibi birçok ülkede çocukların uyanık olduklarında toplam 3 saat veya aşağı yukarı her saatte 15 dakika fiziksel aktiviteleri olmalıdır. Bu talimatların yapılması tüm çocuklar için mantıklıdır.
İslam, bedenin ve ruhun canlılığına, tazeliğine ve güçlenmesine çok önem verir. Bu semavi din açısından insan, sağlıklı ve mutlu bir hayatın yolunu bulmakla yükümlüdür. Bu bağlamda spor yapmak bu araçlardan biridir. Spor yapmak hareket veren, canlandıran ve güç verendir. Ve kişiyi depresyondan, durgunluktan veya zihinsel ve fiziksel hastalıklardan uzak tutar. İslam açısından spor yapmak her insanın hayatında gerekli olan şeylerden biridir. Spor yapmak, insanın bedenini, ruhunun güçlendirilmesi, gelişmesi ve mükemmelliği için yapıcı bir eğitim sürecidir. Fakat dini öğretilerde fiziksel egzersizle birlikte ruhsal eğitim de dikkate alınmıştır. Fakat burada akla önemli bir soru geliyor. Acaba çocuklar için spor ve egzersiz nasıl olmalı? Sohbetimizin devamında bu soruya cevap aramaya çalışacağız.
Resulullah Efendimiz bir nebevi hadiste şöyle buyuruyor. Babaların evlatları üzerindeki hakkı yazmak, yüzmek ve okçuluğu öğretmek ve onu iyi ve helal yemekten başkasıyla beslememektir. Akıl ve din açısından vücudun güçlenmesi ve sağlığı için spor yapmak gereklidir. Sağlıklı, neşeli ve güçlü bir vücuda sahip olmayan insan, doğru akıl ve düşünceden de daha az yararlanır.
Ünlü bir atasözünde sağlıklı aklın sağlıklı vücutta olduğu belirtiliyor. Zira beden ve ruhun karşılıklı etkileşimi ispatlanmış ve kesin bir konudur. Tembellik ve hareketsizlik nedeniyle zayıf bir vücuda sahip olan veya çok şişman ve obez olan insanlar huzurlu ve neşeli bir ruha sahip olamazlar. Bu gibi insanlar genellikle asabi, gergin, sabırsız, bahaneci, anormal ruh haleti, zihinsel açıdan rahatsız olan insanlardır. Aynı sorun onların fiziklerini de olumsuz etkiler. İslam, bedenin ve ruhun sağlığına ve gücüne özel önem verir. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurur. Eğlence ve oyunla meşgul olun. Zira dininizin kuru ve şiddet dini olarak görünmesini sevmem.
Ancak çocuklar için egzersiz yapmak biraz farklıdır ve hem eğlenceli hem de sağlıklarına iyi gelecek şekilde olmalıdır. 2 yaşın altındaki çocuklar pek çok şey yapmak için yeterli yeteneği sahip olmadıkları için düzenli egzersiz ve spor yapamazlar. Bu nedenle 2 yaşından önce çocuklar için en iyi egzersiz top atma ve yürüme gibi basit oyunlardır. Fakat 2 yaşından sonra anne, baba ve eğitmenler çocuğun yaşına ve yeteneğine göre gerekli eğitimleri onlara verebilirler.
Aslında spora başlamanın en erken yaşı 6 ila 7 yaştır. Bu yaştan önce çocuğun fiziksel aktivitesinin daha çok oyun ruhuna sahip olmalıdır ve spor kavramı içermemelidir. Ayrıca bu yaştan sonra spor aktiviteleri belirli bir alanla sınırlandırılmamalıdır ve en başta temel sporlar olmak üzere çocuğun yaşına uygun tüm spor aktivitelerinden farklı ve uygun bir çeşitlilik içermelidir. Tabii ki çocuklar için doğru spor dalına karar verirken, seçilirken ebeveynin isteği veya çocuğun ısrarı üzerine değil, onların vücut ve güç yapılarına göre uygun bir spor dalı seçilmesi gerektiğine dikkat edilmelidir.
Ebeveynler farklı yaş gruplardaki çocuklar için en iyi spor branşını bilmelidirler. Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin belirttiğine göre 6 yaş ve üzeri çocuklar günde en az 1 saat egzersiz yapmalıdır. Bu süre uzun görünüyorsa bir saatin sürekli olmasının gerekmediğini unutmayın. Belirli aralıklarla yapılabilir egzersiz bir insandan bezginlik ve tembelliği giderirken ona canlılık ve tazeliği kazandırır. Spor, insanı bireysel ve toplumsal görevleri hazırlarken hatta çocuk ve gençlerin de moral ve davranışlarını da etkiler.
Spor insanda cesaret, fedakarlık, zulüm ve zalimle mücadele ve mazlumu savunma motivasyonunun çocukluk yaşlarından itibaren insanda güçlendirebilir, azim ve iradesini kuvvetlendirebilir. Doğru yöntemlerle spor yapanları veya fiziksel aktiviteleri olan mesleklerde çalışanlar ise daha sağlıklı olurken oturarak çalışanlardan daha fazla yaşarlar.
Spor aktiviteleri çocuklarda takım çalışması ruhunu kazandırmanın en iyi yoludur. Böylece kendilerini sınava çekerek aktifleştirebilirler. Tabii ki çocukların sosyal ortamda kendine yetiştirmeye yardımcı olabilir ve çocuklara ideal bir şekilde fiziksel aktiviteleri günlük hayatlarına nasıl ekleyebileceklerini de öğretir. Spor aktiviteleri hem zorunlu hem de heyecan vericidir. Üstelik toplumda ihtiyaç duyulan değerli dersleri de öğretecektir.
Aslında egzersiz ve fiziksel aktivite çocukların fiziksel gelişimini etkilemenin yanı sıra duygusal, sosyal, bilişsel ve ahlaki gelişimlerinde de etkilidir ve çocuklarda özgüveni artırmak, fiziksel dayanıklılık ve güç kazandırmak, kişisel disipline sahip olmak ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olur. Takım sporları yapan çocuklar grup çalışmalarında bireysellikten kaçınırlar.
Yapılan araştırmalara göre çocuklar ve ergenler tam olarak aktif ve hareketli değiller. Unutmamak gerekir ki çocuklar kalp hastalıklarını iyileştirmenin yanı sıra uzun vadeli sağlıklarını geliştirmek için faydalı olan sporlar yapmalıdırlar. Çocuklarda fiziksel aktivite ve düzenli egzersiz kemiklerin uzamasına sebep olurken kilolarının gerektiği seviyeye ulaştırır ve sonuç olarak kalp damar hastalıkları riskini büyük ölçüde azaltır. Uzman doktorlar bu konuda önemli bir meseleyi değiniyorlar. Çocukluk ve ergenlik döneminde spor yapmayanların orta yaşta daha fazla kemik erimesi tehdidi altında olduklarını belirtiyorlar.
Çocuk egzersizleri kan dolaşımını güçlendirir ve vücudun organlarına ve dokularına kan akışının iyileştirmesine yardımcı olur. Doğal olarak vücudun organlara her ne kadar taze ve daha fazla kan ulaşırsa işlevleri ve performansları da bir o kadar iyi olur. Çocuklarda sporun her ne kadar erken yaşlarda yapılması dikkate alınırsa bu konu onlarda alışkanlık haline gelmeye ilaveten yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde bile spor yapmaya devam etmelerini sağlar ve onlar için daha fazla fiziksel ve ruhsal sağlık ve dolayısıyla daha fazla canlılığı beraberinde getirir. Öyle ise daha iyi bir geleceğe sahip olmak için çocukluktan itibaren spor yapmayı ciddiye almak gerekir.
Maalesef günümüzde bilgisayar oyunlarına ve internete yönelik eğilimdeki yüksek artış çocukların boş zamanlarını etkilerken onlardan fiziksel aktivite fırsatını alıyor. Ne yazık ki çocukların birçoğu günlerini akıllı telefonları ve tabletleriyle televizyon karşısında geçiriyor. Bu da onları hareketsiz kılıyor. Çok fazla televizyon izlemek ve hareketsiz kalmak ise fiziksel sağlık sorunlarına, kilo almaya hatta obeziteye sebep olabilir. Bu nedenle çocukluk döneminde onlara sunulan programların çeşitleri hakkında ailenin bilgilendirilmesi büyük önem taşıyor. Uzmanlar ise bunu bir eğitim hedefi olarak görüyorlar.
Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizin sonuna geldik. Bir sonraki sohbetimizde konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Bizi ve diğer programlarımızı www.farsuday.com adresinden takip edebilir. Görüş ve isteklerinizi turkish@irib.ir adresine e-posta ile iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinin gençlere olan değerli bakışı.
Muhterem dinleyiciler, dinin gençlere olan değerli bakışı isimli yeni dizi sohbetimizin ilk bölümüyle birlikteyiz.
Bu sohbetimizde gençlik çağı ve bu çağın dinin açısından önemini ele alacağız.
Gençlik çağı, yaşamın zevk verici şafağı ve hayatın ve gelişme denizinin galeyana gelmesidir. Gençlik, hayatın en güzel mevsimi, iyilik ve yeteneklerin mevsimidir. Gençlik tutkusu ve duygusu, gencin çabalamasını sağlayan ve başarının doruklarına ulaşmasını kolaylaştıran, kükreyen dalgalar misalidir. Maddi ve manevi ilerleme gençlikte daha kolay elde edilebilir.
Genç insan, gençliğin fırsatını tanıyarak değerini bilmelidir. Bu fırsatta gençler nefislerini arındırarak, çeşitli beceriler kazanarak, ahlaki ve ruhsal olarak kendilerini geliştirerek, ilmi ve bilgi birikimlerini artırarak, güçlü karakterli insanı model edinerek, kişiliklerini oluşturup, kendi kişiliklerini tanıyarak hayatın ana yoluna adım atmaktadırlar. Böylece gençler ulusal ve yerli kimliklerini tespit ederek başarı ve büyüme elde edebilirler. Gençlik çağında insanlar eylemlerinde daha iyi olma çabası içerisindedirler. İnsan gençliğinde ilmi, ahlaki, manevi, sanatsal olarak kabul edilebilir bir noktaya ulaşırsa daha iyi ve aydın bir geleceğe sahip olur. Ve gençliğini şehvet, günah ve kibirle geçirirse geleceğini karartmış olur.
Din açısından ise gençlik ve ergenlik çok değerlidir. Ergenlik çağı maddi ve manevi ilerlemenin başlangıcıdır. Din, gençlere üstün bir gözle bakar. Bu görüşe göre genç, saflık, hassasiyet ve iyi niyetle doludur. Ruhu daha hassastır ve gerçeğe ve adalete daha fazla eğilim gösterir ve buna daha da yatkındır. Huzura kavuşmak ve doğru yaşam biçimini bulmak için pek çok deneyimler yaşar ve buna rağmen bitmek, tükenmek bilmez. Meraklı ve araştırmacı bir zihne sahiptir ve mümkün olan her imkansızı hayal eder. Küçük ve önemsiz şeylerden kaçınır ve her zaman büyük şeylerin ve temel ve dönüştürücü ayaklanmaların peşindedir.
Öte yandan gençlik çağı, şehvet ve öfke, gurur ve bencillik, ihmal ve cehalet gibi yoğun eğilimlerin dorukta olduğu bir çağdır. Bu nedenle gençler yaşamlarında her zaman saadetlerini tehdit eden tehlikelerle karşı karşıya kalırlar. Ve bu sebeple İslam gençlerden varoluşsal değerlerinin farkına varmalarını ve bu fırsatı kaçırmamalarını istiyor. Gençlerin iç eğilimlerini daha iyi bilmeleri ve her yönden kendilerine bakmaları gerekir. Eğer gençler şehvetlerine kapılırlarsa, tabii şehvetleri ve içgüdüsel istekleri onlara hükmeder ve böylece bir gün dalalet ve karanlık uçurumuna düşmekten kaçamazlar. Böylece genç insan en heyecan verici duygusal, ruhsal ve olgunlaşma tezahürlerinin kaynağı olarak aynı zamanda en baştan çıkarıcı ahlaki ve sosyal zararlara ve tehditlere de maruz kalmaktadır. Emirül Mü'minin Hazreti Ali aleyhisselam bu hususta şöyle buyurmuşlardır. İnsanın özünü ve batını şerefini bilen biri, bu bilme sayesinde batıl arzular ve alçak şehvetlerden korunacaktır.
Şimdi de batı toplumlarında ahlaki ve ruhsal istikrarsızlık bazı gençleri tehlikeli kimliksizlik bataklığına götürmüştür. Böylece batılı genç insanlar varoluşsal değerini unutuyor ve yanlış yola gidiyorlar. İslami bir düşünür ve mütefekkir olan Şehit Murtaza Mutahhari şöyle diyor. Bugün dünyanın ince görüşlü insanları şu anda insanlık toplumunu özellikle de sözde gelişmiş ve endüstriyel toplumları tehdit eden en büyük krizin siyasi kriz veya ekonomik kriz olmadığını manevi kriz olduğuna ilgi belirtiyorlar.
Şimdi de günümüz dünyasında medya devleri gençleri hedef alıyor. Gençleri bilinçli olarak haz aramaya ve anı yaşamaya teşvik ediyorlar. Bu da gençleri doğru düşünme ve ayırt etme gücünden mahrum bırakır. Bu durumda ne yazık ki bazı gençler varoluşsal değerlerini unutmuşlar ve şekil değiştirmişler ve keyif ve haz veren her şeyin peşinden gözleri kapalı bir şekilde gitmeye başlamışlar. Böylece bu yolu kaybeden gençler hayatlarını kumarhanelerde, bahislerde ve diğer anlık zevklerde sürdürmekteler.
Uzun yıllar batılılar arasında yaşamış bir üniversite profesörü ve sosyal araştırmacı olan Dr. Hüseyin Nasr ise Genç Müslümanlar ve Modern Dünya isimli kitabında şöyle yazıyor. Mevcut batılı yaşam biçiminde toplumda insanlara yönelik anı yaşama, tüm tarih ve geçmişi aldırmadan anı yaşamak ve anlık gurur ve şehvetli ve anlık zevklerin peşinde kendini kaybetmek eğilimi vardır. Spor kahramanlarına tapınmak ve sürekli rekorlar kırmak ve doğaya sürekli hakim olma arzusu madalyonun tek tarafıdır. Bu eğilimin çok daha yıkıcı bir yönü uyuşturucu ve tabii ki alkol ve benzeri durumlarda görülür. Tüm bu faktörler gençliğin inancının ve ahlaki standartlarının da kaybına yol açar.
Bir gencin cep telefonuyla başka bir dünyaya bağlandığı ve farklı ülke ve kültürlerden bir dizi resim, yazı, video ve faydalı ve faydasız içerik dalgasıyla karşı karşıya kaldığı bir dünyada gençler için doğru yolu yanlıştan ayırmak çok daha zor hale gelmiştir. Halbuki gençlik çağı kişinin sosyal kimliğini bulma dönemi ve kişiliğinin gelişmesi aşamasıdır.
Din ise gençlere varoluşsal değerlerini hatırlatır ve gençleri zararlı durumlardan korumak için çözümler sunar. Gençlerin kalpleri temiz ve aydın, fıtratları sağlıklı olduğu için doğruya yönelme eğilimleri yüksektir. Ayrıca gençlerin para, servet, hırs ve güç arayışına bağlılıkları düşüktür. Ve bu nedenle gençlerde ahlaki ve ruhsal dönüşüm daha kolay gerçekleşir. Semavi İslam dininin gençlere yönelik rehber öğretileri onların fiziksel boyutlarını ve özellikle de ruhsal boyutlarını geliştirecek şekildedir.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyurmakta. Cenab-ı Hak katında en sevilen mahluk, gençliğini ve güzelliğini Allah'a, Allah yolunda ve ona itaat yolunda geçiren gençtir. Allah-u Teala melekler karşısında böyle bir gencin varlığıyla övünür ve şöyle buyurur. İşte benim gerçek kulum.
Kur'an'a ve İslami hadislere göre gençlik, hayatın baharı ve kendini geliştirmek ve inşa etmek için en iyi fırsattır. Bu fırsat o kadar değerlidir ki, kıyamet gününde her insana gençliğini nasıl geçirdin diye sorulur. Ancak gençlik baharının değerini yaşlılık sonbaharı gelene dek hak ettiği gibi bilen çok az genç vardır.
Kur'an-ı Kerim, gençlik yıllarında ilmin ve kulluğun zirvesine ulaşmış ve zamanının en nüfuzlu insanlar arasında yer alan gençlerin yetiştirilmesinde ve onlardan istifade edilmesinde büyük rol oynamıştır. Gönülleri ilahi sevgi, aydınlanma ve saflık ile dolu, dualardan en çok zevk alan ve yararlanan kesim genç kesimdir. Bu bağlamda Yahya aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Davud aleyhisselam ve Hazreti Süleyman aleyhisselam gibi değerli gençler ve Kehf ashabı ile beraber gençliklerini maneviyat ve insanlara hizmetle geçirmiş diğer örnek isimler de bulunmaktadır.
Kur'an-ı Kerim, Kehf suresinin 13. ve 14. ayetlerinde mağara ehli hakkında şöyle buyruluyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu aleyke nebe'ahum bilhaq. İnnehum fityetun amenu bi rabbihim ve zidnahum huda. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا.
Biz sana onların başından geçenleri gerçeği uygun olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların doğru yolda yürüyüşlerine katkıda bulunduk. Haksızların karşısında ayağa kalkıp şöyle derken onların yüreklerini güçlendirdik. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla Tanrı deyip yakarmayız. Yoksa kesinlikle yanlış bir şey dillendirmiş oluruz.
Başka bir yerde Allah'a şikayet etmeden hak yolunda kurban kesilmeye gönül veren Hazreti İsmail aleyhisselam hakkında Saffat suresinin 102. ayetinde şöyle buyurmuştur.
فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِينَ.
Çocuk babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa gelince babası ona yavrucuğum dedi. Rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin? Dedi ki babacığım, sana buyrulanı yap. İnşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın.
Muhterem dinleyiciler, dinin gençleri güvenlik değerli bakışı isimli dizi sohbetimizin ilk bölümünün sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerine ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 14. hikmetli sözünde şöyle buyurur. En yakınların terk ettiği kimsenin yardımına Allah'ın inayetiyle en uzaktakiler koşar. Başarılı aileleri en bariz özelliklerinden biri, üyelerinin asla birbirini yalnız bırakamaması ve tecrit etmemesidir. Bu ailenin her bireyine bir sorun oluştuğunda olay tüm aileyi ilgilendirir. Hepsi mahremiyetlerini koruyarak birbirlerine güvenli bir alan sağlamaya çalışır ve ihtiyaç duyulduğunda birbirlerine destek olmaya çalışırlar. Fakat bazen bir ailede bazı istenmeyen olaylar bir kişinin aileden tecrit edilmesine sebep olur. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 14. veciz sözünde yakınları kendisine ilgisiz olan, şefkat göstermeyen ve tek başına bırakılanlara umut vererek bu durumdan umutsuzluğa kapılmamalarını, zira Allah'ın her zaman onlara başka bir kapı açacağını buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. En yakınların terk ettiği kimsenin yardımına Allah'ın inayetiyle en uzaktakiler koşar. Aslında insanların yakınları ve dostları tarafından desteklenmesi ilahi bir hikmet ve kuraldır. Fakat eğer onlar kendi görevlerini yerine getirmez ve sıla-i rahim yapmaz ve dostluk görevlerini ayaklar altına alırsa Allah-u Teala bu görevi başkalarına verir. Böylece kullarını olayların fırtınasında yalnız bırakmaz. Örneğin, Resulullah Efendimiz en yakınları olan Kureyş kabilesi o hazrete kötü davranarak kendi kavmi ve kabilesinden sürdüler. Onlar Resul-i Ekrem'i Ebu Talib vadisine sürgün ederek ekonomik ambargo uyguladılar ve o hazretin düşünceleri ve sözlerinin yayılmasını tüm mümkün yollarla engellemeye çalıştılar. Fakat Yüce Allah, Kureyş'in en uzak kabileleri yani Avs ve Hazreci, günümüz Medine olan Yesrib kentinden o hazretin yardımına koşturdu. Onlar da canı gönülden o hazrete destek vererek İslam dinini seçtiler. Ta ki İslam dininin yüce peygamberi güçlü ve başı dik, onurlu olarak Mekke'ye geri döndü ve tevhid bayrağını Kabe'de dalgalandırdı. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran İslam Cumhuriyeti'nde 13. dönem Cumhurbaşkanlığı merasimi bugün yapılacak. Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi Genel Sekreteri, İran'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılacak. İran Petrol Bakanı Bijan Amdarzengen'e hükümetin bu 3 yıldaki performansı direniş ekonomisinin somut bir örneğiydi dedi. Romanya'nın Tahran Büyükelçisi Merse Sıfret gemisiyle ilgili İran aleyhine ortaya atılan asılsız iddialarla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran, İngiltere ve Amerika'nın kışkırtıcı açıklamalarına tepki gösterdi. Hazar Denizi kıyısındaki Rusya'nın Astrahan Limanı yakınlarında bir İran kargo gemisi çamura saplandı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın. Thank you.